Şiirin sınırları.
Merhaba sevgili dinleyenler. Şiirin sınırları birlikteliğimiz başlıyor programımıza. Hoş geldiniz.
Merhaba.
Merhabalar efendim. Sürekli konuklarımız var. Daha doğrusu şöyle açıklayacağım ben size. Sürekli konuğumuz şair eleştirmen Hayriye Ünal ve geçen hafta birlikte olduğumuz konuğumuz. Bu hafta Yine kendisini yorduk. Çok teşekkür ediyoruz. Yazar, şair, eleştirmen, çevirmen Doktor Sayın İbrahim Demirci. Efendim bir kez daha hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Estağfurullah diyeyim.
Çok teşekkür ediyoruz.
Çok sıfatı var İbrahim Bey'in. Sağ olun.
Evet. Bugünkü programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Aslı Yıkılmaz teknik yönetmenimiz ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Yaklaşık 25 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Geçen hafta Ahmet Haşim konusuna başlamıştık.
Evet.
Çok da güzel konuştuk ama konu tabii ki çok uzun, çok büyük ve büyük bir şairden bahsediyoruz. Geçen haftaya sığdıramadık. Bakalım bu hafta bitirebilecek miyiz? Bugünkü programımızı da yine Ahmet Haşim'e ayırdık. Neler söyleyeceksiniz?
Evet, geçen hafta ve ondan önceki haftalarda da aslında birkaç defa geçti. Türk şiirinden bahsederken Ahmet Haşim'den bahsetmemek olanaksız. Biz ünlü şiirleri yaptık bir ara Orkun Bey'le beraber. Ünlü şiirleri var Ahmet Haşim'in de. Biz geçen hafta şiirlere tek tek giremedik. Haşim'in Türk şiir içerisindeki yerini ve genel olarak şiir anlayışına değinmiş olduk. Bugün de şunu sormak istiyorum Sayın İbrahim Demirci. Birçok şairin iyi şiirleri olduğu kadar ünlü şiirleri de var. Ahmet Haşim de Obel'de, Merdiven, Bir Günün Sonunda Arzu gibi ünlü şiirlere sahip bir şair. Şunu sormak istiyorum. Ünlü olmaları ile iyi olmaları arasında şiirlerin bir korelasyon olduğu söylenebilir mi Sayın Demirci?
Pekala, söylenebilir. Ama şöyle de bakılabilir. O adını andığınız şiirlerin kendi dönemleri için, yani adını andığınız şiirler o şöhreti, o ünü kendi dönemleri içinde sağlamışlar. Ve sonraki yıllara da sarkmış bir şey bu. Yani diyelim ki Bir Günün Sonunda Arzu şiiri yayınlandığı zaman kapalılığıyla tepki çekmiş ve bu yüzden tartışmalara yol açmış idi. Hatta ve bu tartışmalardan ötürü şiir hakkında bazı mülahazaları yazmak zorunda kalmıştı Ahmet Haşim. Dolayısıyla burada iyilik ve ün arasında %100 bir ilişki kurmak zorunda değiliz. Yani tarihsel koşullar da belirleyici olabiliyor. Obel'de şiiri tabii belki biraz ayrılabilir.
O hatta şiir, Haşim'e Obel'de şairi deniyor.
Obel'de şairi, evet, deniyor, doğrudur. Ve önemli bir şiirdir o. Hatta o şiirin bir mısrağı neredeyse Haşim'le birlikte anılan, hatta neredeyse kültürel tutum alışta belirleyici olmuş bir cümledir. Melali anlamayan nesle aşina değiliz.
Evet.
Melali anlamayan nesle aşina değiliz cümlesinde dikkat ederseniz yüklem çoğul. Biz değiliz. Oradaki biz ne sen ne ben ne deniz ne bu akşam gibi çok sayıda öznesi vardır o cümlenin. Ve o öznelerin tümü kale alınmadan, gözetilmeden biz bugünün Türk toplumu neredeyse ya da diyelim ki muhafazakar kesimler olarak biz melali anlamayan nesle aşina değiliz. Melal nedir? Melali anlamak nedir? Tabii bunlar da ayrıca tartışılabilir. Demin sizin andığınız şiirlerden biri Merdiven. İşte Merdiven hayatın aşamaları gibi görenler, gösterenler olmuştur. Yorumlayanlar olmuştur. Şiire değişik anlamlar verilebileceği, her okuyucunun her şiiri okurken yeniden ürettiği, üreteceği gibi yaklaşımlara elbette saygımız var ve önemli. Ahmet Haşim'in işte bu sevilen ünlü şiirleri arasında Karanfil'i de mesela ekleyebiliriz. Yarın dudağından getirilmiş bir katre alevdir bu karanfil.
Evet,
yani bu,
evet,
tanımlama bayağı işte şiirsel bir imge değeri de taşıyor elbette. Ya da o mukaddime piyalenin başındaki ben onu da çok severim. Zannetme ki güldür ne de lale Ateş doludur, tutma yanarsın. Karşında şu gülgün piyale. Piyalenin mukaddimesidir ve bütün şiir tarihini neredeyse özetleyen bir devamı vardır manzumenin. Bunlar da değerli metinlerdir. Bütün bunlarla beraber ben Ahmet Haşim denince mutlaka anılması gereken, unutulmaması gereken, sık sık hatırlanması gereken bir şiir daha olduğuna inanıyorum. O da evet. Bülbül şiiri.
Evet. Okuyalım mı Bülbül şiirini? Konuşalım o zaman biraz üzerinde.
Tabii ki konuşalım. Çünkü Bülbül şiiri muhtemelen Mehmet Akif'in aynı adlı şiiriyle ben yakın tarihlerde yazılmış bir şiir. Mehmet Akif Bursa'nın Yunanlılar tarafından işgal edildiği tarihlerde Ankara'da Bülbül adlı o ünlü şiirini yazmıştı. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül nedir derdin diye başlayan ve senin hakkın, benim hakkım sus ey bülbül, senin hakkın değil matem gibi mısralar içeren manzumesini yazmış idi. Haşim de 1921 yılının Eylül ayında yayınlanmış bu şiir. Dergah Mecmuası'nda 99 yıl önce yazılmış bir şiir. Kısacık bir şiir. Ve fakat o şiirdeki birkaç cümle neredeyse bütün dönemin macerasını özetliyor kanaatindeyim ben. O şiiri ben şiir olarak dikkatimi çekmeden önce şarkı olarak dikkatimi çekmişti. Esin Afşar'ın sesinden dinlemiştim. Subhi Ziya Özbekkan bestelemiş Kürdili Cazkar makamında. Ve o şarkıyı dinlerken niye daha önce bu şiiri bu yoğunlukla hissedemedim diye kendime de kızmıştım doğrusu.
İbrahim Bey, şiirlerin bestelenmesi onlar üzerindeki o bulutu da dağıtıyor biraz sanki, değil mi? Yani biz onu farkındalığımızı arttıran bir şey gibi geliyor bazen.
Yani bana. Burada bu şiirde benim için böyle oldu. Bütün bestelenmiş şiirler için aynı maceranın söz konusu olup olmadığını elbette bilemem. Ama benim için böyle oldu bu. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Sufi Ziya Bey'den önce Cavide Hayri Karaosmanoğlu hanımefendi de bestelemiş Bülbül şiirini. Ve Dergah,
icrası yok Dergah herhalde değil mi?
Maalesef yok. Ya da varsa da ben ulaşamadım. Dergah Mecmuası'nda notaları yayınlanmış. Cavide Hayri Karaosmanoğlu hanımefendinin, zannediyorum Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun da akrabalarından kendisi, Haşim'i sevdiği, Haşim'in şiirini sevdiği, birden çok şiirini bestelemesinden anlaşılıyor. O besteyi dinlemiş değilim ama şiirin kendisi sadece şiir olarak da bana ya da bize, Türk okuyucusuna çok şey söylüyor. İzin verirseniz okumak
tabii,
isterim.
Lütfen bekliyorum.
Bülbül, bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül. Bil, kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül. Savrulmada gül şimdi havada, gün doğmada bir başka ziyada. Gördüğünüz gibi 4 tane cümle var burada. Ve bu cümlelerin söylediği, bize ilettiği haber, bütün insanlık tarihinin bir özeti sayılsa yeridir. Bir gamlı hazan söz konusu. Gamlı sonbahar, şiir işte Eylül'de yayınlanmış, muhtemelen yazıldığı tarihte yayınlanmış olabilir. Bir sonbahar mevsimi, gamlı bir sonbahar mevsiminin seher vaktinde bülbül ısrarla ötüyor. Bülbül denince aklımıza elbette gül gelecektir ve bülbülün güle olan aşkı, edebiyat tarihini dolduran önemli temalardan biridir. biliyoruz bunu. Özellikle Doğu edebiyatlarında, Batı edebiyatında da var. Batı edebiyatında da olduğunu söyleyeyim. Zannediyorum Oscar Wilde'ın da öyle bir Bülbül Gül hikayesi var. Ve bülbülün aşığın sembolü olduğunu biliyoruz. Gül de maşuk, sevgilidir. Ve Haşim bize şunu söylüyor. Bil, kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül. Burada doğrusu şu da hoşuma gidiyor benim. Mesela senin yakındığın, şikayet ettiğin, figan ettiğin falan demiyor. Söylediğim diyor. Senin söylediğin gül. Bülbülün yüzyıllardır sözünü ettiği gül. Ne
Yani
oldu?
şiir tarihini toparlayan bir şey mi söylüyor orada?
Evet. Yani senin söylediğin gül, senin yüzyıllar boyunca söylediğin gül, kalbimizin bahçelerinde can verdi. İnsanlık güle olan ilgisini, sevgisini önce kendi kalbinde yitirdi, kaybetti.
Bir tür
Yani
ağıt gibi okuyabiliriz o
bir tür
zaman bu
ağıt gibi
şiiri. Evet.
okuyabiliriz. Aynen. Gül, yeryüzünün çeşitli bahçelerinde yetiştirilmeye devam ediliyor. İşte sevgililer gününde aşıklar sevgililerine gül ya da ne o doğum gününde, nişanda, düğünde vesaire birbirlerine gül demetleri sunmaya devam ediyor olabilirler.
Evet,
Ama
aşkla ilgili böyle bir sembolik tarafı da var değil mi?
evet.
Mitolojik belki çağrışımları var.
Şüphesiz, şüphesiz. Ve fakat kalbimizin bahçelerinde o gül can verdi. Öldü yani. Bu ölüm, bu can veriş belki de bütünüyle insanlık ideallerinin, işte romantizmin, hakiki sevginin, aşkın da kaybedilişi anlamına geliyor olabilir. Hatta böyle biraz cesur davranıp, nedir o Cervantes'in Don Kişot romanına esin kaynağı olan şövalyelik çağı sona erdi. Ki modern romanın ya da romanın doğuşunda onu görenler ve gösterenler vardır. Bireyin ortaya çıkışı, efendim inanç çağının sona ermesi gibi bir kayıp işaret ediliyor gibi de bakabiliriz pekala istiyorsak. Evet, kalbimizin bahçelerine gül can verdi. Ne oldu? Nasıl bir döneme erdik? Son iki cümlede bunları söylüyor. Savrulmada gül şimdi havada. Tabi istersek hava kelimesini soluduğumuz işte belli bir bileşimden meydana gelen soluk alıp vermemizi sağlayan ortam gibi algılayabileceğimiz gibi eski edebiyatın mesela tevriye sanatını düşünerek hava, heves, heves, arzu anlamını filan da düşünerek gül havada savruluyor. Yani bizim zihnimizde, beynimizde, kalbimizde, ilişkilerimizde bir yeri olan, tuttuğumuz, alışverişte bulunduğumuz bir değer olarak değil de havada, boşlukta ya da gelip geçici heveslerde, arzularda savrulan bir şey haline dönüştü. Yani dağıldı, perişan oldu. Belki pespayeleşti bile diyebiliriz. Ve içinde bulunduğumuz bu ortam, bu çağ, bu dönemde güneş başka bir ziyada doğuyor. Gün doğmada bir başka ziyada. Ziya gün ışığı
Evet, burada
anlamı.
bir eleştiri de var değil mi?
Yani eleştiri olarak pekala okuyabiliriz. Sadece tespit olarak okumamız da elbette mümkün.
Yani ben hani şeyle de birleştirdim biraz. Göllerde bu dem, geçen hafta bahsetmiştik. Göllerde bu dem, bir kamış olsam da kamışlık ve gölde olmak, kökene bağlılık anlamında burada da savrulmadan bahsediliyor. O anlamda söyledim. Yani bir Haşim'de böyle bir gelenek bağlılığı ya da geçmişe bağlılıkla ilgili bir tutum var mıdır sizce?
Ya bu zor bir soru. Yani onu şöyle söyleyelim. Ahmet Haşim kendisinin gelenekçi ya da muhafazakar diye anılmasından hoşlanmayacaktır muhtemelen.
Hatta
Ama
avantgard ve primitif diye niteleniyor biliyorsunuz. Yani Yahya
tabii.
Kemal'le
Ya,
karşılaştırılırken böyle söyleyenler var.
doğrudur. Yani kendisinin muhafazakar ya da gelenekçi diye anılmasından hiç hoşlanmayacaktır. Ama bu geleneksel değerleri yadsıdığı ya da küçümsediği anlamına gelir mi? Bence gelmez. Öyle bakmamak durumundayız. Yani ama tespit olması bence daha önemli. Yani bu çağımızın gerçekliğidir. İnsanlar artık efendim gülle temsil edilen aşkı anlamlı ve değerli bulmuyorlar artık. Başka bir ışık altında yaşıyoruz. Ve bu ışık gün ışığı bile değil. Daha ziyade elektrik ışığı. Hatta öyle bir yazısı da var elektrik ışığında diye. Ve geleneksel değerlerimizin elektrik ışığında anlamlarını yitireceği o değerlerin bu teknolojik koşullar içinde varlığını sürdürmesinin çok zor olacağı gibi bir kanaati, kabulü ya da kehanet desek olur mu acaba? Var ve bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor. Doğanın doğal çevrimini, doğal işleyişini teknolojiyle ne kadar yırtarsak, yıpratırsak o kadar zararlı çıkacağımız insan olarak, insanlık olarak galiba bunu söyleyebiliriz.
Şimdi şöyle bir şey zihnimde çağrışıyor. Şiirle ilgili konuşurken Bülbül şiirini biz Haşim'in ünlü olan şiirlerinin yanına konabilecek bir şiir olarak nitelendirdik değil
evet,
mi?
Evet, evet.
Bütün şairlerin aslında ünlü olmayan ama onlar kadar iyi olan şiirleri var. Bülbül'de bu minvalde konuşuyoruz. Bülbül evet. Şiiri 6 mısralık, küçücük bir şiir. Sizce yenilikçi olduğunu düşündüğümüz bir şair neden bu kısacık şiirde aslında yıllarca kullanılmış olan, yüzyıllarca kullanılmış olan gül ve bülbül gibi klişe diyebileceğimiz mazmunlar üzerinden tam da eleştireceği şeyi bunlar üzerinden yapmış olabilir? Bunu düşünmek istiyorum. Bunun üzerine biraz konuşabilir
evet,
miyiz?
Evet, yani evet. Bu bence çok anlamlı bir şey. Ve şunu söylemiş oluyor. Sözünü ettiğiniz gelenek yüzyıllar boyunca değil mi? Bülbül-i şeyda, çılgın bülbül. Ondan sonra gül, gül, gül-i rana, eşsiz gül ve o bülbül, o gül için canını verir. Ya da bülbülün bütün şarkıları hep güle dairdir. Hatta evet. Öyle bir roman falan da yazılıyor.
Saplantı galiba. Bile diyebiliriz buna değil mi?
Bülbül'ün 40 şarkısı var hepsi evet. Güle dair falan gibisinden. İşte bu çerçevenin tekrarı değil burada yapılan.
Evet.
Bu çerçevenin dağıldığını haber veriyor. Dolayısıyla şöyle söyleyelim akıntıya kapılan değil akıntıya karşı duran.
Evet.
Bir
ama onun terminolojisini bakış. Kullanıyor
elbette,
İbrahim Bey.
Elbette.
Yani siz karşı tarafın terminolojisini kullandığınızda aslında teslim de olma ihtimaliniz var.
Doğru ama öyle olmuyor. Yani akıntıya kapılmayan ve giriş istikametinin pek de hayırlı olmadığını keşfeden bir göz söz konusu burada. Siz demiştiniz bir ara ağıt. Ağıt tarafı var ama böyle ağlak. Romantik, sızlanıcı bir şey değil. Bayağı rasyonel. Yani çok burada edebi sanat vesaire aramaya kalkışsak öyle çok da bulamayacağız. Yani teşbih, istihare, şu bu filan
evet.
Değil. Çok net ve neredeyse rasyonel diyebileceğimiz bir tespit yapıldığını görüyoruz. Ve bu ne diyelim yalın, dürüst ve galiba cesur. Bir söz oluyor.
Evet, Ahmet Haşim'in düz yazısının şiirlerinden iyi olduğuna dair iddialar okumuştum. Siz de onun düz yazısıyla ilgili uzun uzun çalışmalar yaptınız. Burada düz yazısal bir akıl kullandığını söyleyebilir miyiz Bülbül şiirinde?
Evet, bunu evet demek istiyorum ya. Doğru olup olmadığını bilmiyorum ama evet demek içinden geliyor.
Yani bütün bu konuştuklarımızdan evet, bunu evet, çıkararak aslında evet, söylüyorum. Evet, evet, yani evet. Burada daha düz yazısal evet, bir akıl kullanılmış gibi hissettim.
Mümkündür. Bu şiirde ve kısa zaten.
Evet.
Yani çok net bir tespit söz konusu. İşte o beldedeki şiiri kamerlerdeki böyle uzun uzun tasvirler filan yok burada. Yani tahayyül ve tasavvur süreci değil, adeta net bir bakış ve saptama. Çok net görünüyor, evet. Yani bu şiir kısalığıyla da bu netliği perçinliyor adeta.
Diğer dillere çevrilmesiyle ilgili bir konu var.
Evet, Ahmet Haşim'in bu şiirinin Almanca'ya çevrildiğini görüyoruz. 1928
siz diğer
yılında.
Siz dillerdeki tercümelerini okudunuz mu?
Hayır, şiirin? Hayır. Yani zaten Almanca bilmiyorum. Yunanca'ya çevrilmiş 1932'de. İngilizce'ye çevrilmiş 1978'de. Bana öyle geliyor ki bu çeviriden de olsa bu dört cümleyi okuyan bir İngiliz, bir Yunan vatandaşı, bir Alman ne kadar doğru söylüyor. Hakikaten bülbülün sözünü ettiği gül kalbimizin bahçelerine can vermiş durumda diyecektir. Ve güneşin eski çağların işte orta çağ diye küçümsenen, ilk çağ diye belki ilkellikle suçlanan çağların güneşinden farklı bir güneş doğmakta olduğunu bugün 21. yüzyılda hissedecek ve Ahmet Haşim'in sözlerini canı gönülden onaylayacaktır diye düşünüyorum.
İbrahim Bey, Bülbül şiirinin genel olarak Ahmet Haşim şiir anlayışı ve poetikası, mesela şiirde mana ya da kitapta yer aldığı şekliyle şiir hakkında bazı mülahazalar yazısındaki görüşleriyle uygun düşen bir şiir olduğunu söyleyebilir miyiz?
Evet, şimdi doğrusu bu sorunuz beni ne kadar ne diyelim tedirgin etti. Ahmet Haşim çünkü edebiyat öğretmenleri, edebiyat muallimi denen tipin aleyhinde öyle cümleleri vardır ki ve bir şiirin bu şekilde yorumlanmasını, ondan anlamlar üretilmesini çok yanlış, çok tehlikeli bulmuştur. Hatta bunu bülbülü eti için öldürmek gibisinden.
yani bir şiiri bir poetikayla ölçmek anlamında mı söylüyorsunuz?
Yok yok. Bir şiirden bir anlam, bir doğrudan bir anlam, bir çıkar, işe yarar bir ne bileyim ideolojik, siyasi, bilimsel sonuç, yargı üretmenin yanlış olduğunu, tehlikeli olduğunu söyleyen cümleleriyle benim deminden beri yaptığım yorumlamaların bağdaşacağını.
Esasen biz bugün bülbülü mü öldürdük?
Yani
bülbülü. Eti için kestik mi?
Olabilir, olabilir. Böyle
bunu biraz aslında genç dinleyiciler, genç arkadaşlar var. Belki bu şiirleri çok da bilmiyorlar. Ya da okudukları zaman ilk etapta ağır kelimeler var bunlar içerisinde. O anlamda şöyle bir yorum yapabilir miyiz? Yani bülbülü eti için kesmeyi nasıl kullanıyor Ahmet Haşim?
Demin tam da benim yaptığım yorumları da muhtemelen Ahmet Haşim hoş karşılamayabilir, sempatik bulmayabilir. Ne yapıyorsun? Bırak, bu şiirden sen bunu anlıyorsun ama başka biri başka bir şey anlayabilir. Ona izin ver lütfen diye karşı çıkabilir bana Ahmet Haşim. Ve ona ben haklısınız demek durumunda kalırım. Ben bu şiirden bunu anlıyorum diye düzelteyim kendimi. Siz ya da başka bir okuyucu elbette başka yorumlar da yapabilir. Ama benim yaptığım yorumun da kendi çerçevesi içinde anlamlı olduğunu ya da tutarlı olduğunu söylersiniz herhalde.
Evet, şöyle tabii biz bütün bunların farkında olarak konuşuyoruz. Şiir hakkında her konuşma içinde yanlış bir takım şairin niyetiyle uyuşmayan bir takım düşünceleri içerme tehlikesi içeriyor. Bu anlamda biz bu konuşmaları, yani bu radyoda, bu programlar içinde konuştuğumuz her şeyde aldığımız riskin farkında olarak konuşuyoruz. O anlamda ben çok teşekkür etmek istiyorum size. Bülbül şiiriyle ilgili bize verdiğiniz bilgiler için bugün teşekkür ederim İbrahim Bey.
Ben teşekkür ederim. Umarım sınırları aşmamışızdır. Sınır önemli.
Birlikteliğimizin sonuna geldik. Bugünkü konumuz Ahmet Haşim'di. Konuklarımız vardı. Şair, eleştirmen Sayın Hayri Ünal. Çok teşekkür ediyoruz sorularınız için, yorumlarınız için.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Geçen hafta da konuğumuz olmuştu. Bu hafta da konuğumuz oldu. Kendisini yorduk. Çok teşekkür ediyoruz kendisine bir kez daha. Yazar, şair, eleştirmen, aynı zamanda çevirmen Doktor Sayın İbrahim Demirci. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ederim.
Sağ olunuz. Programı sizler için Nilgün Yıldırım hazırladı. Aslı Yıkılmaz teknik yönetmenimiz ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Haftaya tekrar birlikte olmak ümidiyle şiirin sınırları burada sona eriyor. Hoşçakalın.
Şiirin sınırları.